Ayrım 28. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 266. İşte böylece kendi kentimde ve Avrupa'nın ortasındaydım birden. Alın yazısı, düşünmeyi bile göze alamayacağım bir isteğimi yine yerine getirmiş ve Kapuçin Dağı'ndaki evimiz bir Avrupa evi olmuştu. Kimler konaklamadı o evde? Konuk defteri, unutkan anılardan daha iyi tanıklık edebilirdi. Evle birlikte onu da Nazilere bıraktık. Terasta nice dostla oturup dışarıya o güzel ve barış dolu kırlara dalarken tam karşımızdaki Berchtesgaden dağında bir adamın bütün bunları tuz buz edeceğini nereden sezecektik? Romain Rolland ve Thomas Mann bizde kalırdı. Wells, Hofmannsthal, Jacob Wasserman, James Joy, Emil Ludwig, Franz Werfel, George Brandy, Paul Valery, Jane Addams, Shalom Aş, Arthur Schnitzler ve müzikçilerden Ravel, Richard Strauss, Alban Berg, Bruno Walter, Bartok, bugün dünyanın dört bir yanına saçılmış nice ressam, aktör ve bilgin bizim evin sevimli konuklarındandı. O yaz günlerinde nice güzel ve parlak saatler geçirmiştik söyleşirken. Günün birinde dik merdivenleri tırmanıp çıka gelen Arturo Toscanini ile hemen başlayan bir dostluk bana müziği daha sevdirmiş, daha yakınlaştırmıştı. Bundan sonra onun provalarının en sadık konuklarından biri oldum. Konserlerde hem bir mucize ve hem de doğal bir olgu sayılan o kusursuzluğu nasıl çekişe çekişe elde ettiğini böylece yakından yaşadım. Her sanatçıya en iyi örnek olan, en kusursuz noktaya gelene kadar çalışmaktan bıkmamayı öğreten bu provaları bir yazımda anlatmaya çalışmıştım. Shakespeare'in "İnsanın iç dünyası müzikle beslenir" sözleri eşsiz bir örnekle doğrulanmıştı. Sanatların yarışmasını seyrederken onlara sadık kalarak başarıya ulaşabilme şansıma şükrediyordum. Sanatla mutlu doğanın sarmaş dolaş yükseldiği o yaz günleri ne bolluklu ne renkliydi. Savaştan sonra o kasabanın iç karartıcı görünüşünü hatırlayıp damından yağmur suları akan evimizde soğuktan titreyişimizi düşündükçe o imrenilesi barış yıllarının hayatımdaki değerini daha iyi kavruyordum. Dünyaya ve insanlara inanmamıza yine izin vardı o yıllarda. O yıllarda evimize sevimli daha pek çok konuk gelmişti ama yalnız saatlerimde de gölgelerini ve izlerini ele geçirmeyi başardığım yüce kişilerin büyülü çevresiyle sarılıyordum. Daha önce de sözünü ettiğim el yazmaları koleksiyonumda her çağın en büyük ustaları buluşmuştu. 15'imde bir amatör olarak başladığımı, geçen yılların türlü deneyimi, bol araç ve daha çok da artan bir tutkuyla yalnızca bir yan yana sıralama olmaktan çıkarıp organik bir biçim verebilmiştim. Bunu gerçek bir sanat yapıtı durumuna getirebildiğimi de söyleyebilirim. Önce bütün yeni başlayanlar gibi ünlü adları toplamayı amaç bilmiştim. Sonra da psikolojik bir merakla artık yalnız el yazması müsveddeleri ve sevdiğim bir ustanın yaratma biçimini bana açıklayan ilk biçimleri ya da parçaları toplamıştım. Dünyada çözülmemiş sayısız bilmeceden en derini ve gizemlisi yaratmanın anlaşılmazlığıdır. Çünkü doğa bu konuda kendisini açığa vurmaz. Sanatın bu en son yakalayış anını, yeryüzünün nasıl oluştuğunu, küçük bir çiçeğin nasıl canlandığını ve bir insanın şiirlerin nasıl oluştuğunu, bunları nasıl becerdiğini bize göstermez. Doğa bu anda acımasızca, hiç açmamacasına bir tül örtüye sarınır. Hatta şairin ve müzikçinin kendisi de o esin anını sonradan anlatamaz. Yaratış bitirildi mi, sanatçı doğuşunu da, gelişmesini de ve oluşunu da unutur gider. Sanatçı derin düşüncelere dalıp, sözlerin sonradan yüzlerce yılın kalıcılığına ulaşacak dizelere, tek tek notaların ezgilere nasıl dönüştüğünü hemen hemen hiç açıklayamaz. Elle yazılmış bu sayfalar, hele düzeltmelerle dolu o ilk taslaklar, sonraki asıl biçim yavaş yavaş bunlarda belirir. Akıl sır ermez yaratılış eylemini az buçuk sezdirir ancak. İşte büyük şairlerin, düşünürlerin ve müzikçilerin bu gibi üzeri düzeltmeli yazıları, dolayısıyla da yaratma savaşı tanıkları el yazması metinler koleksiyonculuğumda ikinci ve bilgili dönemdir. Onları ele geçirmek için artırmalara koşmaktan pek hoşlanır. Onları en ulaşılmaz yerlerde bulmak için her zahmete seve seve katlanırdım. Bir yandan da bir tür bilim oluyordu. Çünkü bu el yazması koleksiyonumun yanı sıra bir ikincisi daha oluşmuştu. Bu koleksiyonda el yazması müsveddeler üzerine yazılmış bütün kitaplar, sayısı 4000'i aşan basılı bütün kataloglar vardı. Eşi ve benzeri bulunmayan bir el kitaplığıydı sözün kısası. Çünkü bu işin alıp satıcıları bile bir konuya böylesine çok vakit ve sevgi ayıramazdı. Edebiyatta ya da bir başka alanda asla göze alamam ama bu 30-40 yıl süren koleksiyonculuğumda el yazmaları konusunda gerçek bir uzman olduğumu söyleyebilirim. Her önemli parçanın nerede bulunduğunu, kimin olduğunu, onun eline nasıl geçtiğini biliyordum. Gerçekten bir uzman olmuştum. Gerçekliğini ilk bakışta kestirebiliyordum ve değerlendirmede çoğu profesyonelden daha deneyimliydim. Ama bu toplama tutkum yavaş yavaş daha da artıyordu. Dünya edebiyatının ve müziğinin yalnızca bir yazılar galerisi, yaratma yöntemlerinin bin türünün bir aynası bana yetmez olmuştu. Koleksiyonumu yalnızca genişletmek artık bana pek çekici gelmiyordu. Son yılda sürekli bir mükemmelleştirme yolundaydım. Önceleri bir şairin ya da müzikçinin yaratıcı bir anını gösteren kağıtlar bana yetiyordu. Ama sonraları yaratıcılığın en mutlu ve başarının en yükseğine varılan anları belgeleyen kağıtları toplamak için çaba göstermeye başladım. Yani bir edebiyatçının el yazması olan bir şiirinin aramakla yetinmiyor, onun en güzel şiirinin bir müsveddesini hem de elden geldiği kadar esinin mürekkepte ya da kurşun kaleminde dünyaya ilk geldiği, ölümsüzlüğe ulaştığı anı göstereni ele geçirmek istiyordum. Ölmezlerin kutsal emanetleri arasından kendime aşırı önem vererek onları dünyada ölümsüzlüğe kavuşturmuş olanları elde etmek peşindeydim. Koleksiyonum böylece sürekli bir akış durumundaydı. Büyük hevesine uymayan, önemsiz her yaprak çıkarılıyor, satılıyor ve daha bir önemlisi, daha bir ayırt edici özellik taşıyanı, söylemek aşırı kaçmazsa ölümsüzlük yanı daha ağır basanı bulunur bulunmaz değiştiriliyordu. Çoğu zaman da bunu iyi başarıyordum. Çünkü benim dışımda böyle bilgili, azimli ve bilerek koleksiyon yapan pek az kişi vardı. Yaratıcı insanoğlunun en kalıcı kanıtları olan yapıtların ilk biçimleri ya da parçalarının el yazmalarıyla önce bir çanta doldu, sonra da bozulmayı önlemek için metal ve asbestle korunmuş koca bir sandık. Bir göçebe hayatı yaşamak zorunda bırakıldığım bugün, çoktan şuraya buraya dağılmış o koleksiyonun bir kataloğu bile yanımda değil. İnsanoğlu dehasının bir ölümsüzlük anına ulaştığını ortaya koyan o belgelerden birkaçını ancak rastgele sıralayabilirim. Leonardo'nun çalışma albümünden bir yaprakta desenler için ters yazıyla notlar vardı. Napolyon'un hemen hemen okunmayacak kadar aceleci el yazısıyla Rivoli'deki askerlerine yazdığı ordu buyruğu vardı. Balzac'ın formalar halinde bütün bir romanı vardı ve her sayfası yüzlerce düzeltmeyle Arap saçına dönmüştü. Büyük ustanın dev savaşını bütün açıklığıyla ortaya koymaktaydı bu düzeltmeler. Bunun bir fotokopisi bir Amerikan üniversitesine gönderilerek neyse ki kurtarılmış bulunuyor. Nietzsche'nin trajedinin doğuşunun hiç bilinmeyen ilk biçimi vardı. Yapıtı yayınlanmadan çok önce sevgilisi Cosima Wagner için yazmıştı. Bach'ın bir kantatı, Gluck'un Alcestes'inden ve Handel'den birer arya, bu sonuncunun el yazısı nüshaları hepsinden de değerliydi, vardı. Hep en özel olanı arıyor ve çoğunu ele geçiriyordum. Chopin'den Barcarolle'ü, Brahms'ın Çingene ezgilerini, Schubert'in Ölmez Müziğe sunusunu ve Haydn'ın İmparator Kuartetinin Ölmez ezgisi Tanrı Korusunu elde etmiştim. Hatta bazı durumlarda yaratıcılığın eşsiz biçiminden yaratıcının bütün bir özel yaşam öyküsünü çıkarabiliyordum. Mozart'tan 11'indeki çocuğun acemice doldurulmuş bir kağıdını ele geçirmekle kalmamış, Goethe'nin Menekşesinden bestelediği Lied sanatındaki ustalığını gösteren Ölmez yapıtını, Figaro'nun Nampiu Andreas'ını, parafrazlayan menüetini, hatta Cherubi'nin aryasını da koleksiyonuma katmıştım. Öte yandan hiçbir zaman tam metin olarak yayınlanmamış olan bir küçük hala kızına mektuplarını, çözümlenmesi güç bir dua bestesini ve son olarak da ölümünden az önce bestelediği Titus'ten bir arya yazılı kağıtta vardı. Goethe'nin hayat çemberi de yine böylesine genişti. İlk kağıtta 9 yaşındaki çocuğun bir çevirisi, son sayfada da Goethe'nin 82 yaşında ölümünden az önce yazdığı bir şiir vardı. Bunların arasında yaratıcılığının en parlak yapıtı Faust'tan 2 sayfa, biyoloji üzerine bir yazısı, bir sürü şiiri ve hayatının çeşitli evrelerinden notlar vardı. Bu 15 sayfada Goethe'nin bütün hayatı okunuyordu. En çok saygı beslediğim Beethoven için böylesine eksiksiz bir belgeler dizim elbette yoktu. Goethe konusunda karşımda editörüm Profesör Kippenberg'i bulduğum gibi, bunda da Beethoven'ın hazinelerinin eşsiz koleksiyoncusu ve İsviçre'nin en zengin kişilerinden biriyle karşı karşıya gelmiştim. Ama yine de gençliğinde tuttuğu not defterinden, öpüş lidinden ve Egmont müziğinin parçalarından başka şeyler de toplayarak, yeryüzünde hiçbir müzenin gözler önüne seremediği bir şeyi, hiç değilse hayatımın en trajik yanını kusursuzca ortaya koyabildim. Odasında kalmış olan öteberiyi mutlu bir rastlantıyla ele geçirmekle başlamıştım. Ölümünden sonra yapılan artırmada Hofrat Bröning'in üzerinde kalan şeyler arasında o koca yazı masasını ele geçirmiş ve çekmecelerinde sevgilisi Kontes Giulietta Guicciardi'nin resimlerini bulmuştum. Son anına kadar yatağının yanında sakladığı para çekmecesi, yatağında yaptığı son besteleri ve mektuplarını yazarken kullandığı küçük rahle, ölüm döşeğinde kesilmiş bir tutam ak saçı, cenaze töreni çağrısı, titrek bir elle yazdığı en son çamaşır puslası, artırmalı satışın demirbaş cetveli, ortada kalıvermiş aşçı kadın Sally için dostların yaptığı yardımları gösterir listede bendeydi. Koleksiyonculara rastlantıların hep yardım etmesinden olacak, öldüğü odada bulunan bütün bu saydıklarımı ele geçirdikten az sonra ölüm döşeğinde çizilmiş 3 deseni de ele geçirme fırsatını buldum. Schubert'in dostu Joseph Telcher'in, genç bir ressamın 27 Kasım'da Beethoven can çekişirken resimlerini çizmeyi denediği o günlerde yaşayanların anlatmasıyla bilinmekteydi. Ama bunu çok acımasızca bulan Hofrat Bröning, ressamı ölüm döşeğinin başından uzaklaştırmıştı. Bu desenler 100 yıl kaybolmuş, günün birinde Brön kentinde o bir türlü üne kavuşamamış ressamın düzinelerle eski albümü açık artırmayla sudan ucuza satılırken bulunmuştu. Sonra yine rastlantıları izlemiş ve telefonla beni arayan bir satıcı, Beethoven ölüm döşeğindeyken çizilmiş desenin orijinaliyle ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sormuştu. Bunun çoktandır bende olduğu yanıtını verdim. Ama bana önerilen bu yeni resmin Beethoven'ın ölüm döşeğinde Danhauser'ce yapılan ve sonraları pek büyük üne kavuşan litografın orijinali olduğu anlaşıldı. İşte böylece o gerçekten unutulmaz ve değerli anı gözler önüne serebilen ne varsa toplamış bulunuyordum. Ne var ki kendimi bütün bunların sahibi değil, zaman içinde bir koruyucusu saymaktaydım elbette. Beni çeken de sahip olma duygusu değil, bütün bunları bir araya getirmenin, bir koleksiyondan bir sanat yapıtı çıkarabilmenin büyüsüydü. Bu koleksiyonu toparlamakla kendi yapıtlarımdan daha kalıcı bir iş başardığıma inanıyordum. Pek çok öneri gelmesine karşın bir katalog yapmaya bir türlü yanaşmadım. Çünkü yapıtım henüz kurulmuştu, bazı adların ve parçaların eksikleri vardı. Bütün isteğim, bir benzeri bulunmayan bu koleksiyonu benim isteğime uygun olarak daha da genişletmek için bu işe her yıl belirli bir para ayıracak bir enstitüye ölümümden sonra bırakmaktı. Cansız bir bütün olmaktan kurtulup canlı bir organizma olacak, benden 50 ya da 100 yıl sonra ona hep bir şeyler katılacak ve hep daha mükemmelleşerek gittikçe güzelleşen bir bütünlük oluşturacaktı. Ama başına gelmedik kalmamış bizim kuşak, kendi sınırlarından öteye hiç düşünemedi. Hitler ortaya çıkıp evimden uzaklaşmam gerekince, Koleksiyon yapma sevincim de, kalıcı bir şeylere sürekli sahip olabilme güvenliği de sona erdi. Koleksiyonun bir kısmını dostlarımda bir kasaya kilitledim. Ama sonra Goethe'nin geliştirilmeyen müze, koleksiyon ve eski silah müzeleri zamanla ölür uyarısını hatırlayınca, bundan böyle hiçbir çaba gösteremeyeceğim koleksiyonumdan ayrılmaya karar verdim. Bir bölümünü daha çok çağdaş dostlarımdan aldığım parçaları bir ayrılış armağanı olarak Viyana Ulusal Kitaplığı'na verdim. Bir bölümünü satıp elden çıkardım. Geri kalanların ne olduğu pek umurumda değil. Hiç başarılamamış olanı başarabilmekti benim sevincim. Bir zamanlar elimde bulunanların arkasından işte bundan ötürü yakınmadım. Çünkü günümüzde hep kovalanan ve oradan oraya sürgün edilen bizler, sanatın ve koleksiyon yapmanın her türüne düşman kesildik. Ama yepyeni bir sanat da öğrendik. Bir zamanlar onur veren ve sevgilimiz olan her şeyden ayrılabilme sanatını öğrendik. İşte böylece yolculuklar, öğrenmeler, okumalar, koleksiyonlar ve yaşamanın tadını çıkarmakla yıllar geçti. 1931 yılı Kasım'ında bir sabah uyandığımda 50 yaşındaydım. Bu tarih iyi yürekli, ak saçlı Salzburglu postacım için kötü bir gündü. Çünkü Almanya'da bir yazarın 50. doğum yılını gazetelerde uzun uzadıya kutlamak gibi güzel bir gelenek, ihtiyacı hatırı sayılır ağırlıkta telgraf ve mektupla o dik merdivenleri tırmanmak zorunda bırakmıştı. Mektupları ve telgrafları açıp okumaya başlamadan önce bugünün hayatımdaki anlamını düşündüm. Bir insanın ömründe 50. yıl bir dönüm noktasıydı. Ne kadarı geçti diye tedirginlikle geriye bakılır ve acaba bundan böyle de sürüp gidecek mi diye sorulurdu. Yaşadığım süreyi bir düşündüm. Evimden görünen Alp dağlarına ve tatlı bir eğimle vadileşmelerine bakar gibi bu 50 yılı gözden geçirdim. Duyduğum minneti belirtmezsem haksızlık etmiş olurdum. Beklediğimden, umduğumdan çok, pek çok fazlasını elde etmiştim. Varlığımı geliştirmek için geçtiğim yolda yazarlık, edebiyatçılık alanında etkili ürünler vermiş, en cüretli çocukluk düşlerimi bile kat kat aşmıştım. İnsel Yayın Evi'nin 50. yıl dönümüm armağanı olarak bastırdığı bibliografya önümdeydi. Bütün dillerde çıkan yapıtlarımın bu listesi bile başlı başına bir kitaptı. Bulgarca ve Fince, Portekizce, Ermenice, Çince ve Maratice'ye kadar bütün diller vardı. Düşüncelerim körlerin alfabesinden stenografiye ve uzak ülkelerin yazılarına kadar çeşitli söz ve deyimlerle insanlara ulaşmış, varlığım daracık mekanını aşıp çok uzaklara kadar yayılmıştı. Zamanımızın çok önemli kişilerinden bazıları ile dostluklar kurmuş, en mükemmel temsillerinin tadını çıkarmış, en ölümsüz kentlerin, en unutulmaz görüntülerin ve yerlerin keyfini sürmüş, iş ve meslekle bağlı olmayarak başına buyruk yaşamıştım. Çalışmalarım benim sevincimdi. Daha doğrusu bu çalışmalarımla başkalarına sevinçler sağlamıştım. Bundan sonra ne gibi kötülük olabilirdi? Bütün kitaplarımı kim yok edebilirdi? Şu evimden beni kim atabilirdi? Dostlarımı hiç elimden alabilirler miydi? Ölümü ve hastalığı hiç ürkmeden düşünebiliyordum. Ama kovulmuş, kovalanmış ve yerinden yurdundan edilmiş bir kişi olarak ülke ülke dolaşmak ve denizler aşmak zorunda kalacağım kitaplarımın yakılıp yasaklanacağı ve hor görüleceği Almanya'da adımın cani gibi duyurulacağı, şu anda mektup ve telgrafları masamın üstünde duran, aynı dostların günün birinde bana rastlayınca yüzlerinin sararı vereceği günlerin beni beklediği aklımın köşesinden geçmezdi, geçemezdi. 30-40 yılda dirençle başardığım her şey hiçbir iz bırakmadan dağılıversin, sağlam ve yerinden oynatılmaz gibi önümde duran bütün bir hayat çöküversin de, tepenin yakınına ulaşmış ben, azalmış gücüm ve tedirgin iç dünyamla yeniden başlamak zorunda kalayım. Ama o doğum günümde böylesine saçma ve akıl almaz şeyleri nereden düşünecektim? Gerçekten hoşnut olmalıydım. İşimi ve bundan ötürü de hayatı seviyordum. Tasalanacak bir durumum yoktu. Bundan böyle tek satır yazmasam bile kitaplarımın geliri bana yeterdi. Kadere dilediğimi yaptırmış ve her istediğimi elde etmiş sayılırdım. Çocukluğumda baba yurdumda tanıdığım ve savaşta elden kaçırdığım güvenliği kendi gücümle yine kazanmıştım. Bundan öte daha ne isteyebilirdim? Ama tuhaf bir duygu, tam da hiçbir isteğimin kalmadığı bu anda anlaşılmaz bir tedirginlik yaratmıştı. İçimde bir duygu, ben değil bir duygu, ömrün hep böyle sakin, düzenli, rahat, gerginliksiz ve başına hiçbir şey gelmeden geçerse pek mi iyi olur diye sormaktaydı. Bu gedikli hayatı, her yanı böylesine güvene alınmış bir ömür, iç dünya için acaba iyi miydi? Evde düşünceli düşünceli dolaştım. Şu yıllar tam da istediğim gibi güzel ve hoş geçmişti. Ama yine de hoş olmayan bir yanı yok muydu? Hep burada yaşamak, hep bu yazı masasının başına geçip kitaplar, kitaplar yazmak, yazdıklarımdan pay almak, hep daha çok pay almak, bu arada gittikçe daha saygıdeğer bir beyefendi olup, adına ve yapıtlarına uygun bir ömür sürmek, rastlantı, heyecan ve tehlikelerin her türünden uzakta yaşamak gerekmeyecek miydi? 60'a 70'e kadar hep bu dümdüz, bu pürüzsüz yolda mı yürümeliydi? Başka bir şeyler olması tedirginleştirip heyecanlandıracak, gençleştirecek, yeni ve değişik şeylerin beni yeniden mücadeleye, belki daha tehlikeli kavgalara itmesi daha uygun düşmez miydi? Böyle hayaller kurmuştum. Bir sanatçının içinde her zaman bir çelişki barınır. Hayat onu oradan oraya fırlattığında, huzura ama ona kavuşunca da geride bıraktığı heyecanlı ve fırtınalı günlere özlem duyar. İşte bu 50. doğum günümde tek bir güçlü duygum vardı. Bir şeyler olmalı, beni bu güven ve rahatlıktan, hayatı dümdüz sürdürmeye zorlayan bu durumdan çıkartmalı, yeniden başlamama yol açmalıydı. Yaşlanmaktan, yorgunluktan ya da tembelleşmeden gelen bir korku muydu? Yoksa ruhumun o tarihte daha başka, daha sert bir hayatı özlemesi acaba gizemli bir seziden miydi bilemiyorum. Nedenini bilmiyorum. Çünkü bu olağanüstü anda bilinçaltının loşluğundan yükselen duygu öyle pek belli bir istek, hele arzularla ilgili bir şey falan değildi. Yalnızca öylesine bir düşünceye kapılmıştım. Belki bu benim kendi düşüncem değil de bilemediğim bir derinlikten geliyordu. Ama düşünmeyi bile göze alamayacağım, pek çok isteğimi yerine getirmiş bulunan o gizemli güç olup bitecekleri belki de sezmişti. İşte şimdi de hayatımı temelinden yıkıp çökertmek, bu yıkıntılar arasında bambaşka, daha sağlam, daha güçlü bir yenisini kurmaya zorlamak için elini usul usul kaldırıyordu. 28. ayrımın sonu, sayfa 273.